İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 40.
Erkek, kadında kendisi gibi bir insanı değildi. Birleşmenin verdiği zevki seviyor ve bunun için evlilik hayatına adım atıyor. Hristiyan evlenmesinde insan bütün insanlara sevgi beslemeli, ten sevgisi bu kardeşçe sevgiden sonra gelmelidir. Nasıl ki iyi bir ev sağlam temeller üzerine oturur, bir tablo zemini hazırlandıktan sonra çizilirse, ten sevgisi de insanın insana duyduğu sevgi ve saygı üzerine kurulur. Ancak o zaman akla uygun ve sürekli olur. İşte Hristiyanca evlenme budur. Fakat senin bu anlattığın evlilik ne diye Paris'in aşkını, kadına beslenen aşkı tutup bir kenara atıyor, anlamıyorum. Ben Hristiyanca evlenme, kadına beslenen sevgiye yer vermez demiyorum. Tam tersine, aşk kutsaldır. Fakat salt kadın sevgisi, bütün insanlara olan sevgiye dokunmamalıdır. Şairlerce yazılmış aşka gerçek aşk demek doğru değildir. Bu duygu hayvanca bir şehvettir. Çoğu zaman da kıskançlığa döner. Mesela Eros, sevgisini bütün insanlara dayanan sevgiye bağlamadığı için sevdiği kadına canavarca davranmış, ona acı çektirmiş, onun canına kıymak istemiştir. Acı çektiren bir sevgi insanca bir sevgi değildir. Fakat putperest evlenmede gizliden gizliye de olsa bir zorlama, dolayısıyla acı çektirme vardır. Kendisini sevmeyen ya da bir başkasını seven bir kadına aşık olmuş bir erkek, kendi duygularını tatmin etmek için ona acı çektirir ve asla acımaz. Diyelim ki dediğin gibi oldu. Fakat kız onu seviyorsa, bu işte bir haksızlık yoktur. Böylece iki evlenme arasında da fark olmaz. Senin nasıl evlendiğini çok iyi bilmiyorum. Fakat bildiğin bir şey varsa, o da senin bu evliliği kendi rahatın için yapmış olman. Bu durumda da geçimsizliğin doğmamasına imkan yok. Tıpkı yiyeceklerini düşünen hayvan ve insanların bir şey yerken hep kavga etmesi gibi. Her biri büyük parçayı ister. Ulaşamayınca da hırgür çıkarır. Bu açıktan görülmese bile gizliden gizliye vardır. Zayıf büyük parçayı ister ama kuvvetlinin elinden onu alamayacağını bildiği için ona kıskançlıkla bakar. Onun elindekini kapmak için fırsat kollar. Aynı şey putperestlerin evliliklerinde vardır. Bu çok kötü bir şeydir. Çünkü geçimsizlik karı ve koca arasındadır ve kıskançlık konusu insandadır. Tamam. Ama ne yapalım da evlenenler birbirlerinden başkasını sevmesin? Başka birini sevebilecek bir kıza ya da erkeğe her zaman rastlanabilir. Böyle olunca da size göre evlenme imkansızlaşır. Hristiyanlar evlenmez derlerdi ya, şimdi anlıyorum doğru olduğunu. Bak, sen de evli değilsin. Bu gidişle de evleneceğin yok. Bir insan karşı cinsiyle bir şeyler yaşamadan, kendinde aşk duygusu uyanmadan nasıl evlenebilir? Elena başka türlü nasıl davranabilirdi? İhtiyar Kiril bunun için şöyle derdi. Putperestler kardeş sevgisini hiç düşünmeden, bu duyguyu hiç beslemeden tek bir şey düşünürler. İçlerinde kadına karşı uyanan şehvet ve bunu geliştirmek. Bunun içindir ki dünyalarında her Elena birçok erkeği baştan çıkarır. Rakipler birbirleriyle hayvanlar gibi dövüşür. Çünkü her biri kadını yalnız başına elde etmek ister. Onların aşkı çoğu zaman bir zorlamadır. Hristiyan topluluğu içinde biz güzelliğin bize verdiği zevki düşünmeyiz. Putperestlerde bir tapınma konusu haline gelen bütün aldanışlardan kaçarız. Tam tersine, bütün insanlara sevgi besler, yakınlarımıza karşı görevimizi yerine getirmeye çalışırız. Bu duyguyu geliştirmek için var gücümüzle çalışırız. İşte bunun için bizdeki aşk şehvetten üstündür. Böylece cinsel münasebetten kaynaklanan anlaşmazlıklar ortadan kalkar. Hristiyan erkek evliliğinin kimseye zarar vermeyeceğine inanırsa ancak o zaman evlenir. Ama buna imkan yok. İnsan tutkularını yönlendiremez. Duygular başıboş bırakılırsa olmaz tabii. Fakat bizler duyguların uyanmasına engel olabiliriz. Mesela baba kız, anne oğul münasebetlerini ele alalım. Oğlu için annesi, baba için kızı, erkek kardeş için kız kardeşi ne kadar güzel olursa olsun bir zevk konusu değildir. Ama aşk konusudur. Bu gibi durumlarda şehvet olmaz. Şehvet, baba kızı sandığının kızı olmadığını, anne oğlu sandığının oğlu olmadığını, erkek kardeş kız kardeşi sandığının kız kardeşi olmadığını öğrenecek olursa uyanabilir, ama bu da çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü temelde aile sevgisi olacaktır. İnsanda bütün kadınları annesi ya da kız kardeşi gibi görecek bir sevgi olabileceğine neden inanmak istemiyorsun? Yani daha önce de söylediğim gibi, insan Hristiyan aşkının kimseye acı vermediğini anladığı zaman içinde böyle bir duygunun yükselmesine müsaade eder. Peki ya iki kişi aynı kızı severse? O zaman biri kendi mutluluğunu öbürü için feda eder. Ya kız onlardan yalnız birini daha fazla severse? O zaman kızın daha az sevdiği erkek kız için kendini feda eder. Peki ya kız ikisini de sever, İkisi de kendisini feda ederse, o zaman kız hiç evlenmeyecek mi? O zaman ihtiyarlar toplanıp en büyük saadeti, en büyük aşkın verebileceğini söyleyerek nasihatte bulunurlar. Fakat bu böyle olmaz. İnsan tabiatına aykırı bu. İnsan tabiatına aykırı mı dedin? İnsanın hangi tabiatına? İnsan hem insandır hem de hayvandır. Gerçekten böyle bir davranış insanın hayvan tabiatına uymaz, ama akıllı tabiatına uyar. O aklını hayvan tabiatının hizmetinde kullanırsa kötü bir iş yapmış olur, işi zorlamaya, kan dökmeye kadar vardırır. Oysa ki bir hayvan bile böyle bir şeye başvurmaz. Fakat akıllı tabiatını, içindeki hayvanı dizginlemek için kullanırsa, hayvan tabiatını aklı emrinde çalıştırırsa, ancak o zaman kendisini doyuracak mutluluğa ulaşabilir. 5. Şimdi sözü sana getirelim. Şu güzel kızla beraber gördüm seni. Öyle anlaşılıyor ki onunla oturuyor, ona yardım ediyorsun. Onun kocası olmak istemez misin? Bunu hiç düşünmedim. O dul bir Hristiyan kadının kızı. Ben onlara hizmet ediyorum ama başkaları da ediyor. Birleşmeyi düşünecek kadar onu seviyor muyum diye soruyorsan, bu benim için çok zor bir soru. Fakat dosdoğru cevap vereyim. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Hem de onu seven bir delikanlı var. Bunun için böyle bir şey düşünmeye cesaret edemedim. Bu delikanlı da Hristiyandır. Hem onu incitecek bir harekette bulunamam. Bu konuda hiç düşünmeden yaşıyorum. Ben sadece insanlara karşı olan sevgiyi gereği gibi yaşamaya çalışırım. Bence tek önemli olan şey budur. Evlenmem gerektiğini anlayınca da evleneceğim. Fakat annesi için iyi, çalışkan, bulunmaz bir damatsın. O damat olarak başkalarını değil de seni isteyebilir. Yok, buna aldırış etmez. O bilir ki sadece ben değil, bizimkilerin hepsi ona hizmet etmeye hazırdır. Ben de damadı olayım ya da olmayayım, her zaman aynı ölçüde yardım ederim ona. Eğer kızıyla evlenirsem buna sevinirim. Fakat kızı başkasıyla evlenirse de sevinirim. Böyle bir şey olmaz. İşte sizin korkunç tarafınız da bu. Siz kendinizi, dolayısıyla da başkalarını aldatıyorsunuz. Şu yabancı adam yok mu? Hep doğru söylemiş sizin için. Seni dinlerken anlattığın hayatın güzelliğine farkında olmadan kaptırıyorum kendimi. Fakat düşününce anlıyorum ki bütün bunlar birer aldanış ve insanı vahşice bir hayata götürüyor. Bu vahşiliği hangi noktada görüyorsun? Hayatınızı çalışarak kazandığınız için boş zamanınız kalmıyor ve bilim sanatla uğraşamıyorsunuz. Bak, işte elbisen yırtık pırtık, ellerin mısırlı. Güzellik tanrıçası olabilecek arkadaşın bir köreyi andırıyor. Sizde ne Apollon türküleri, ne tapınak, ne şiir, ne oyun, ne de tanrıların insana süs diye bağışladıkları şeyler var. Boğaz tokluğuna sürekli çalış çalış. Bu insan tabiatını bile bile inkar etmek değil de nedir? Yine insan tabiatı. Peki ama insan tabiatı kendini nerede gösterir? Köleleri zorla, güçleri yetemeyecek işlerde çalıştırmakta, kardeşleri öldürmede yahut köle etmede, kadınları eğlence aracı yapmada mı? Bütün bunlar o hayat güzelliği için gerekli şeylerdir. İnsan tabiatı böyle bir hayata mı, yoksa evrensel kardeşliğin bir üyesi olarak herkesle sevgi, birlik, düzenlik içinde yaşamaya mı uyar? Sonra bizim bilimi sanatı tanımadığımızı sanıyorsun. Çok yanılıyorsun. Biz insanın kabiliyetlerine büyük değer veririz. Fakat bu kabiliyetlere, gayeye ulaşmak için vasıta gözüyle bakarız. İşte o gayeye biz bütün hayatımızı feda ederiz. O gaye Allah'ın isteklerinin yerine getirilmesidir. Biz bilime, sanata, boş kafalıları eğlendiren bir eğlence gözüyle bakmayız. Biz bilim ve sanattan insanın Allah'a karşı olan sevgisini uyandırmasını bekleriz. Diğer bütün işlerden beklediğimiz gibi biz gerçek bilgi olarak daha iyi yaşamamıza yardım eden bilgiyi tanırız. Sanata ancak düşüncelerimizi temizlediği, ruhumuzu yücelttiği, sevgimiz ve hayatımız için gerekli olan gücü desteklediği zaman saygı gösteririz. Bu gibi bilgileri elimizden geldiği kadar kendimizde de çocuklarımızda da geliştirmeye çalışırız. Anlattığım gibi sanata boş zamanlarımızda seve seve kendimizi veririz. Bizden önceki bilge insanların yazılarını okuyup şiirlerini ezberleriz, tablolarına değer veririz. Bizim şiirlerimiz, tablolarımız ruhumuza tazelik verir. Kederli zamanlarımızda bizi avutur. Bunun için de sizin bilim ve sanatı kullanma tarzınızı doğru bulmayız. Siz bilgilerinizi ve kabiliyetlerinizi insanlara kötülük etmek için yollar bulmada kullanıyorsunuz. Savaş, yani adam öldürme tekniklerinizi mükemmelleştiriyorsunuz. Bazılarının sırtından zenginleşmek için yeni yeni yollar buluyorsunuz. Sizin sanatınız tanrılar adına tapınaklar yapar ama en akıllınız tanrılara inanmıyordur. Sadece bazı kimseleri ellerinizde tutabilmek için onları inandırmaya çalışırsınız. Kimsenin saygı göstermediği, zorbalıkla en güçlü kişi olmuş olanlarınız için heykeller dikersiniz. Tiyatrolarınızda cinayetle sona eren aşkı göklere çıkarırsınız. Müziğiniz göz kamaştırıcı alemlerde tıka basa doyan zenginlerinizin eğlencesidir. Resimlerinizde canlanan şey ahlak bozukluğudur. Öylesine bir bozukluk ki tablolarınıza sarhoş olmayan, şehvetle başı dönmeyen, yüzü kızarmadan bakamaz. İnsanı hayvandan ayıran sanat, insana bunlar için verilmemiştir. Bu kabiliyetleri vücudumuzun eğlencesi haline getirmek doğru değildir. Biz bütün hayatımızı Allah'ın dilediği gibi yaşamaya çalışarak bu kabiliyetleri iki kat fazla kullanmış oluyoruz. Eğer bu şartlar altında yaşanabilseydi, söylediklerim güzel şeyler olurdu. Fakat böyle yaşanmaz ki. Siz kendinizi aldatıyorsunuz. Bizim savunma kuvvetlerimizi tanımıyorsunuz. Roma birlikleri olmasa rahat rahat yaşayabilir miyiz sanki? Siz hem bu savunmayı tanımıyor hem de ondan faydalanıyorsunuz. Hatta bazıları senin söylediğine göre kendi kendilerini savunuyormuş. Mal mülkü de tanımıyorsunuz ama ondan da faydalanıyorsunuz. Bizimkilerin malı mülkü var, size de veriyorlar. Sen mesela üzümü bedava vermiyorsun. Eğer söylediklerinizi uygulamış olsanız bir diyeceğimiz kalmaz. Ama siz hem kendinizi hem de başkalarını aldatıyorsunuz. Yuri konuştukça heyecanlanmış ve içindekileri dökmüş, Pamfili hiç ses çıkarmadan dinlemiş ve sonra demiş ki: sizin savunma kuvvetlerinizi tanımadığımız halde onlardan faydalandığınızı söylüyorsun. Bu doğru değil. Bizim mutluluğumuz savunma istemiyor oluşumuzdandır. Bizim bu mutluluğumuzu da kimse elimizden alamaz. Malımız olacak nesneler elimize geçse bile biz bunları başkalarına ihtiyaçları olanlara veririz. Biz üzümü ihtiyacı olanlara yaşamaları için gerekli şeyi sağlamak için satarız. Biri neleri elimizden almak isterse de hiç karşı koymadan veririz. Yine bunun için vahşilerin saldırılarından korkmayız. Emeğimizin mahsulünü elimizden almak isteseler biz kendimiz bırakırız. Onlar hesabına çalışmamızı isteseler, seve seve çalışırız. Böylece onlar da bizi öldürmek için sebep olmadığını anlarlar. Daha doğrusu öldürmek ellerinden gelmez. Vahşiler zamanla bizi anlar ve sever. Hatta öyle ki bugünün aydınlarının elinden çektiğimizi onlardan çekmeyiz.
Ayrım sonu.